Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Esven 1403, Hicri Kameri 25 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 24 Şubat 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Dinleyicilerle Baş Başa ve İbn-i Sina isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın Pak Naşı mezarında huzura kavuştu. Devrim liderinin Lübnan'daki temsilcisi direniş şehitlerinin cenaze namazını kıldırdı. Filistin İslami Cihat Hareketi Seyyid Hasan Nasrullah'ın tarihi cenaze merasimi direnişin sağlamlığını gösterdiğini bildirdi. Irakçı Lübnan'ın egemenliğinin İsrail rejimi tarafından ihlal edildiğine tanık olduk açıklamasında bulundu. Ve Şeyh Zaksaki Lübnan'da direniş yeniden doğdu dedi. Şimdi haberler.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin merhum genel sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın cenaze merasimi sona erdi ve direnişin yüce şehidinin pak naşı mezarında huzura kavuştu. El Alem Muhabire'nin haberine göre Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin'in pak naşlarının cenaze törenine 1 milyon kişi katıldı. El Alem Muhabire 70 Arap, İslam ve yabancı ülkeden 400 binden fazla kişinin Hizbullah'ın şehit komutanlarının cenaze törenine katılmak için Lübnan'a gittiğini belirtti. Hizbullah'ın Şehit Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah 27 Eylül 2024 Cuma günü Siyonist rejimin Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bu saldırı Hizbullah'ın Beyrut'taki ana karargahını hedef aldı. Bu saldırı aynı zamanda olay yerinde bulunan Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birkaçını ve İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Operasyonlar Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan'ı da şehit etti. Hizbullah'ın İcra Konseyi Başkanı Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin, 4 Ekim 2024 tarihinde Siyonist rejimin Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında şehit düştü. İsrail'in Hizbullah hareketinin mevzilerine yönelik geniş çaplı operasyonunun bir parçası olan Bu saldırı ağır bombalar kullanılarak gerçekleştirildi ve birkaç binanın yıkılmasına neden oldu.
İslam devrimi liderinin Lübnan temsilcisi Şeyh Muhammed Yesmek, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenazesi üzerine namaz kıldırdı. İran haberine göre Beyrut'ta Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze namazına binlerce kişi katıldı. El Meyadi'nin haberine göre İslam devrimi liderinin temsilcisi Şeyh Muhammed Yezbek, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenazesi üzerine namaz kıldırdı. Lübnan'ın El Ahd gazetesi de Şehit Nasrullah ve Şehit Safiyeddin'in cenaze törenine çok geniş bir katılımın olduğunu belirterek Şeyh Muhammed Yezbek'in bu iki yüce şehidin pak bedenleri üzerine namaz kıldırdığını bildirdi. Reuters haber ajansı Lübnan'la Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenini yansıtan haberinde on binlerce kişi Pazar günü Beyrut'un bandiyolarında bir araya gelerek Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'a saygılarını sundu ifadelerine yer verdi. İngiliz medya kuruluşu Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Nasrullah'ın yaklaşık 5 ay önce Siyonist rejimin Beyrut'un güneyindeki Dahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında şehit düştüğünü hatırlatarak on binlerce kişinin Nasrullah'ın büyük cenaze töreninde yas tuttuğunu bildirdi. Reuters bu haberde görkemli törenin görüntülerini paylaşarak taraftarların ellerinde Nasrullah'ın fotoğrafları ve Hizbullah bayraklarıyla pazar sabahı Hizbullah'ın kontrolündeki Beyrut'un güney banliyosundaki bir stadyumda bir araya gelerek Nasrullah ve şehit edilen diğer liderlerin cenaze törenine katıldığını belirtti. Haber ajansı 55 bin kişilik Beyrut stadyumunun tören başlamadan kısa bir süre önce neredeyse tamamen dolduğunu da belirtti.
Filistin İslami Cihad Hareketi Lübnan Hizbullah'ının genel sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve İcra Konseyi Başkanı Şehit Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze merasimine halkın geniş ve yoğun katılımını, direnişin sağlamlığı ve İslam ümmetinin bilincindeki direniş yaklaşımının halk kökenlerinin derinliğini gösteren bir işaret olarak değerlendirdi. İran Peres'in haberine göre Filistin İslami Cihat Hareketi yayınladığı bir bildiride bu tarihi cenaze merasimi direnişin gücünü ve devamlılığını kanıtlayıp Siyonist düşmanın önündeki varoluşsal sorunu öne çıkardı ifadesine dikkat çekti. Hareket şehit lider Seyyid Hasan Nasrullah ve bu liderin yoldaşları Filistin davasının en kararlı savunucularıydı ve Kudüs'ün merkeziyetini ve Yahudileştirme ve yerleşim planlarına karşı korunması gerekliliğini vurgulamaktan asla vazgeçmediler ifadelerini kullandı. Bildiride Seyyid Hasan Nasrullah ve yoldaşlarının şehadetinin direnişin ilkelerinden taviz vermediğinin, aksine toprağı ve kutsal mekanları kurtarmak uğruna fedakarlıkla kanlarını feda ettiğinin açık bir kanıtı olduğu belirtildi. Filistin İslami Cihat Hareketi milyonların katıldığı cenaze töreniyle direniş güçlerinin dayanışmasının derinliğini sergileyen Lübnan halkına saygılarını sunarak bu dayanışmanın İslam ümmetinin işgalci İsrail rejimi ve onun saldırgan planları karşısındaki direncini güçlendirdiğini vurguladı. Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve İcra Konseyi Başkanı Şehit Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze merasimi pazar günü Beyrut'ta düzenlendi.
Seyyid Hasan Nasrullah ve Şeyh Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'a giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İsrail savaş uçaklarının bu ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve insanları korkutmak için acınası bir çaba sarf ettiklerini duyurdu. Seyyid Abbas Arakçı dün ilk sosyal medya hesabında bugün Beyrut'ta yüz binlerce yaslı insana katılarak Seyyid Hasan Nasrullah ile vedalaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Genç ve coşkulu Lübnanlılardan oluşan bir deniz stadyumu ve çevresini doldurarak büyük direniş liderine saygılarını sundu paylaşımında bulundu. Irakçı ayrıca Lübnan egemenliğinin İsrail savaş uçakları tarafından ihlal edildiğine kendi gözlerimle tanık oldum. Başımızın üzerinde uçarak sadece yas tutmak için toplanmış insanları korkutmaya yönelik acınası bir çaba sarf ettiler. Bu bir terör eylemi değilse nedir ifadelerini kullandı. Irakçı bu ihlal stadyumdaki insanların daha güçlü ve daha yüksek sesle İsrail'e karşı bağırmasına, haykırmasına neden oldu. İsrailler ise asla derslerini öğrenmiyor diye ekledi.
Nijerya Şii lideri M Haber Ajansı'nın Beyrut'taki muhabiriyle yaptığı görüşmede direniş şehitlerinin milyonlarca kişi tarafından uğurlanma töreninin Lübnan direnişinin yeniden doğuşu olduğunu vurguladı. Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyuddin'in cenaze törenlerine katılmak üzere Beyrut'ta bulunan Nijerya Şii lider Şeyh Zakzaki, M Haber Ajansı'nın Lübnan'daki muhabiriyle yaptığı özel görüşmede direniş komutanlarının cenaze törenlerine milyonlarca kişinin katılımının Lübnan direnişinin yeniden doğuşunun işareti olduğunu ifade etti. Şeyh Zakzaki, Seyit Hasan Nasrullah İslam ümmetinin bir sembolüydü ve bugün gördüğümüz görüntüler ve sahneler onun ruhunun hala sahada olduğunu gösterdi. Siyonist düşmanlar onu şehit ederek direnişi sona erdirebileceklerini düşündüler ancak bugünkü olaylar Lübnan direnişinin yeniden doğuşunu simgeledi. İnşallah bu yolun sonu zafer olacak dedi.
Siyonist Haşim Medya Kuruluşları Seyit Hasan Nasrullah ve Şeyh Haşim Safiyeddin'in cenaze merasimini medyada geniş bir şekilde ele alarak bu merasimi Hizbullah'ın bir güç gösterisi olarak nitelendirdi. İsrail'in önde gelen medya kuruluşları Arap kanallarından canlı yayınlanan merasimi haberlerine taşıdı. İrna'nın haberine göre Siyonist Haşim Medya Kuruluşları Seyit Hasan Nasrullah ve Şeyh Haşim Safiyeddin'in cenaze törenini medyada geniş bir şekilde ele aldı ve diğer faaliyetlerine kıyasla bu konuya önemli bir yer verdi. Yediyot Ahronot gazetesi cenaze merasimini Hizbullah'ın bir güç gösterisi olarak nitelendirerek bu merasimin Lübnan'da son 20 yılın en büyük cenaze merasimi olduğunu belirtti. Haberde stadyumdaki toplanma alanına asılan sloganlar arasından istikbarla mücadele durmayacak sloganını seçerek yayınladı. Yediyot Ahronot, Siyonist Haşim ordusunun savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçmasının halkın bu merasime katılımı üzerinde bir etkisi olmadığını itiraf etti. Bu Siyonist medya kuruluşu halkın geniş katılımını gösteren birçok fotoğrafı, bayrakları ve sloganlarıyla birlikte yayınlamasının yanı sıra El Meyadin kanalının canlı yayınında haberini taşıdı. Maarif gazetesi İsrail Hava Kuvvetleri'nin Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze merasimine saldırma ihtimaline dolaylı bir şekilde cevap vererek Lübnanlıların bu durumu önemsemediğini ve törene katıldığını belirtti. Maarif El Aramiye kanalından Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze merasiminin canlı yayınını başka bir haberin arasına yerleştirdi ve Siyonist Haşim ordusunun hava kuvvetlerinin Lübnan'da operasyon yapmaya ve bu merasimi bölmeye hazır olduğunu bir kez daha vurgulamaya çalıştı. Haris gazetesi de Lübnanlı olmayan ve yabancı siyasetçilerin bu merasime katılımına ve halkın geniş katılımına odaklanarak cenaze merasimiyle ilgili haberler yaptı. Haris El Cedid kanalının canlı yayınını haberlerin arasına yerleştirerek töreni ve detaylarını ele aldı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı direniş cephesinin büyük mücahidi şehit Seyit Hasan Nasrullah ve diğer şehitlerin mücadelesini anarak şehit Nasrullah'ın kaybı çok büyük bir trajedi olsa da direniş yolunda bir gedik açmayacaktır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Mesut Pezeşkiyan dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısında direniş cephesinin büyük mücahidi şehit Seyit Hasan Nasrullah ve son dönemde Siyonist rejim tarafından şehit edilen diğer fedakar mücahitlerin mücadelesini anarak şehit Nasrullah'ın kaybı çok büyük bir trajedi olsa da direniş yolunda bir gedik açmayacaktır. Bu büyük mücahidin şehadetiyle direnişin sona ereceğini düşünmek sadece boş bir hayaldir. Hizbullah hala yaşıyor ve bu şanlı yolu daha güçlü ve sağlam bir şekilde sürdürülecektir dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca şüphesiz zulüm, saldırganlık ve zorbalık olduğu sürece şehit Nasrullah gibi büyük insanlar her zaman olacak ve onların kötü emellerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir vurgusunda bulundu.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Amerikan Başkanı'nın Gazze halkını yerinden itme ve Filistin topraklarını ele geçirme yönündeki tutumuna işaretle İslam Cumhuriyeti'nin tutumunun Lübnan hükümeti, halkı ve direnişini desteklemek olduğunu belirtti. Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'a giden Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile bir araya geldi. İslami Şura Meclisi Başkanı İran ve Lübnan halkları arasındaki yüzlerce yıllık dostluk geçmişine değinerek kültürel ve medeni ortaklıkların bu durumun nedeni olduğunu belirtti. Ayrıca Lübnan'a ülkenin sükunete kavuştuğu günlerde gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Galibaf, bunun direnişin meyvelerinden biri olduğunu belirtti. Galibaf, İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının geçmişte olduğu gibi Lübnan halkı, hükümeti ve direnişinin her türlü kararını desteklemek olduğunu belirterek bölge ülkelerine her türlü dış müdahalenin yasak olduğuna inandıklarını ifade etti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Lübnanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından İslam Cumhuriyeti Lübnan'da kalıcı güvenliğin sağlanması için hükümet, meclis ve direnişin ortak kararını destekler ve yanında yer alır dedi. İran'ın haberine göre Muhammed Bakır Galibaf pazar akşamı Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada dün Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine katılmak üzere üst düzey bir heyetle birlikte Lübnan'a geldim dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı bu tören Lübnan halkının Hizbullah'a, Şehit Seyit Hasan Nasrullah'a ve Şehit Safiyeddin'e olan sevgisini gösteriyordu. Şehit Nasrullah Lübnan halkı ve İslam dünyası için gurur kaynağı bir şahsiyettir diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumuna katılmak üzere pazartesi sabahı Cenevre'ye gitti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irakçı pazar günü Lübnan'da Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Safiyeddin'in cenaze töreni katıldıktan sonra Beyrut'tan Cenevre'ye hareket etti.
Ve Zülfikar 1403 Ortak Tatbikatı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinin Tom Savaş Gemisi desteği ve Kara Kuvvetlerinin Zırhlı Birliği ile birlikte 3. Deniz Bölgesel Kenarek'teki amfibi hücum ve çıkarma operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 İsvan 1403, Hicri Kameri 25 Şaban 1446 ve Miladi 24 Şubat 2025 Pazartesi. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 İsven 1362 tarihinde İran'ın Kuhdeşt, Poldohter, Mahabad ve Sakkez kentleri Irak savaş uçaklarınca bombalandı. İslam askerlerinin Hayber operasyonunda zafer elde etmeleri, Irak ordusunun Mecnun adasında yenilmesi ardından Basri Irak rejimi İran'daki çeşitli kentleri bombalamaya başladı. Bu saldırıda Hürremabad ve Borucert kentleri 4 füzeyle hedef alındı ve Kuhdeşt, Sakkez, Poldohter ve Mahabad kentleri ise Irak uçaklarınca bombalandı. Irak ordusunun İran'daki kentleri vahşice bombalaması neticesinde yaklaşık 50 sivil insan şehit edildi ve 400'den fazlası da yaralandı. 41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 İsven 1362 tarihinde İran'da 31. Aşura Tugayı 2. Komutanı Hemid Bakeri, Irak'ın İran'a karşı başlattığı zorunlu savaşın 4. yılında şehit düştü. Şehit Bakeri, 8 yıllık savaşta Irak'a karşı zaferlerde büyük katkısı vardı. Şehit Bakeri'nin 8 yıllık savaşta Irak'a karşı zaferlerde büyük katkısı vardı. Bu İranlı cesur asker nihayet Mecnun Adası'nda vuku bulan Hayber Operasyonu'nda şehit düştü. ...1309 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 137 tarihinde İranlı mücahit asker Ebu Müslim Horasani Abbasi Hanedanı'nın dönem hükümdarının emri üzerine katledildi. Ebu Müslim Horasani İran'ın Horasan kentinde zalim Emevilerin hükümdarlarına karşı ayaklanan Siyah Camegan adlı bir grubun liderliğini üstlenerek kısa bir sürede birçok kent ve köy sakinleri onun safına katıldılar. Ve bu birliktelik ve vahdet neticesinde Emevileri yenmeyi başardılar. Böylece Emevilerin hükümdarlığının yok olması ve Abbasilerin iktidara geçmeleri zemini hazırlanmış oldu. ...709 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Şaban 737 tarihinde Moğol hükümdarları aleyhindeki Serbedaran kıyamı İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar kentinde sonuca ulaştı ve Serbedaran adlı yeni bir silsile kurulmuş oldu. İran'ı kendi sultanları altına alan Moğolların zulmü ve zorbalıklarından usanan Serbedaran grubu Şeyh Halife, Şeyh Hasan Curi ve Abdurrazzak gibi dönemin mücadeleci din alimlerinin liderliğinde Moğollar ve onların hamileriyle mücadele etmeye başladılar. Kıyam edenlerin sloganı, zalimler ve zorbacıları yok edeceğiz veya asılacağız şeklindeydi. Bu yüzden onlar Serbedaran olarak adlandırıldılar. ...76 yıl önce bugün 24 Şubat 1949 tarihinde Mısır ile İsrail rejimi temsilcileri arasında Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nda ateşkes anlaşması imzalandı. 1948 yılında işgal altındaki Filistin'de Siyonist Devleti'nin... kurulmasının ardından Mısır bazı Arap ülkeleriyle birlikte Siyonist rejime karşı savaş açtı. Rejim güçleri gelişmiş donanıma sahip olmayan dağınık Arap güçlerine saldırarak Mısır ve Lübnan topraklarına girdi ve Arap ülkelerinin güçlerini bozguna uğrattı. Savaş nihayet 1949 yılının Ocak ayında sona erdi ve aynı yılın 24 Şubat'ında Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle Mısır ile gaspçı Siyonist rejim arasında ateşkes anlaşması imzalandı ve diğer Arap ülkeleri de buna uydu. Bu anlaşmaya göre işgal altındaki Filistin'in batısındaki Gazze Şeridi Mısır egemenliğine giriyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemiyle ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya,
Rusya, krizin çözümü bağımsız Filistin.
Karar,
motorine zam geldi.
Ve Milli Gazete,
Zincir marketin çöpe attığı bozuk gıdalar için yarıştılar. Zincirleme yoksulluk.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 22 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Harika Ekonomik Buluş başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanının her fırsatta ben ekonomistim, ekonomi benden sorulur dediği ve tirede iktidar partisinden ekonominin çözümüne dair bir dizi çarpıklıklar sıralanıyor. Hatırlanacağı üzere milyonların önünde ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi diyen önceki Hazine ve Maliye Bakanı, TRT ekranlarında gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır demişti. Daha sonra da ekonomik dönüşüm ve yeni paradigmalar toplantısında bu kez kürsüden önündeki kağıttan zorlanarak okuduğu neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi cümlesiyle kendinden menkul orijinal yeni ekonomi modeli tanımını yapmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AKP'li bakanın garip ekonomi tanımı, muhalefetin kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümlede kullanmaya çalışan çocuklar gibi bilgiden ve bilimden kopuk dünyadaki tüm ekonomik modelleri reddeden siyasi tarihimize geçecek ibretlik cümleler olarak yorumlanırken, sosyal medyada nöroiktisat dalgada ekonomi, nöroloji, psikiyatri tabirleri üzerinde mizah konusu olmuştu. O denli ki bir iktidar partisi MKYK üyesi bile söz konusu metnin yazan danışmanlara mantıksız dürtünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalı eleştirisinde bulunmuştu. Ancak en son bir AKP genel başkan vekilinin asgari ücrete ve emekli aylığına ek zamma ilişkin olarak asgari ücrete 10 bin lira zam yapıldığında kimse 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin, 15 bin lirada zam yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider. Zammın mal ve fiyat dengesini alt üst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını, zamla birlikte refah seviyesi ilk anda artmasa da gelecekte bu durum mutsuzluğa dönüşür iddialı müthiş ekonomi buluşu dikkatleri çekti. Belli ki zam vermemekle yetmiyor, sanki cebinden verecekmiş gibi milletin malını milletten esirgemelerine harika buluşla zam yapsak harcarlar ve mutsuz olurlar kehanetiyle tuhaf gerekçeler uyduruyorlar. Garabetin garabeti. Cumhurbaşkanı özellikle ekonominin çöküşüne dair tespitlere karşı sık sık muhalefete bizim icraatımıza hayaliniz yetmez diye seslenmesine karşı vahim ekonomik tabloya gerçekten hayaller yetişmiyor. Öncelikle AKP'nin iktidara geldiği günde %15-20 olan enflasyonun %100'ü bulup Güney Sudan ve Zimbabwe gibi Orta Afrika ülkeleri kulvarına girmesine, gıdada %400'ü aşıp Türkiye'nin dünyada enflasyonu en yüksek ülke olmasıyla hiper enflasyonu pahalılığına hayaller yetişmiyor. Geniş tanımlı işsizliğin %28'i aşmasına, ekonomik krizden dolayı salgın dönemini de aşarak 74 bin üniversite öğrencisinin okulunu dondurmasına hayaller yetişmiyor. Emekliye 14.430 lira sefalet ücretini reva görülmesine, 22.104 lira olan asgari ücretin 22.131 liraya çıkan açlık sınırının altında kalmasına, yoksulluk sınırının 72 bin lirayı bulmasına, ülkenin %85'inin yoksulluk, %35'inin açlık sınırında kalmasına hayaller yetişemiyor. AKP'nin iktidara geldiğinde 1,5 ila 2 lira olan doların 17 kat artıp 37 liraya fırlamasına, kur korumalı mevduata 1 trilyon 300 milyar heba edilmesine, faize 1 trilyon 563 milyar ödenmesine, döviz kurunu baskı altına almak için harcanan onlarca milyar dolara bütçe açığını kapatmak için sürekli para basılmasına hayaller yetişmiyor.
Remzi Özdemir 22 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Vergiyi kimden alacaksın?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜSİAD'ın yöneticileri evlerinden polis nezaretinde alınıp adliyede ifadesi alındı. Türkiye'nin en ünlü iki iş adamı kollarında polis eşliğinde adliyeye getirildi. TÜSİAD'ın bu yöneticileri doğru konuştuğu, yanlış konuştuğu tartışmasına girmeden ben konuya farklı bir yönüyle bakmak istiyorum. Öncelikle iş adamlarının bu şekilde adliyeye getirilmesi hukuken doğru olabilir. Ancak basının orada resim alıp bunu dünyaya servis etmesi Türkiye'nin imajı açısından doğru değil. Ülkeler her yıl milyon dolarlık bütçeyle PR yani imaj çalışması yapar. Sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda o ülkede hukuk sistemi, demokrasisi bütün dünyaya anlatılır. Burada amaç ülkeye turist ve yatırım çekmektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜSİAD yöneticilerinin polis nezaretinde ifadeye götürülmesi dünyaya servis edildi. Bu haber yanı sıra ajanstan farklı bir haber de düştü. Türkiye'de 1,5 milyar dolarlık yatırımda payı olan Alman enerji devi STAG, OYAK grubuyla ortaklığını sona erdirerek hisselerini satmak istiyor. Alman Stag'ın %51, OYAK grubunun da %49 oranıyla ortak olduğu İskenderun Enerji'de yeni bir süreç için görüşmeler başlamış durumda. Bir yandan Mehmet Şimşek ülke ülke dolaşıp Türkiye'ye yatırım çekmek için çaba sarf ederken diğer taraftan ülkeden çıkan yabancı şirketler son dönemde hızlandı. Yine bir başka haber Almanya'dan geldi. Almanya, Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlarını uyardı. Hükümet aleyhine konuşmayın ve tweet atmayın, tutuklanabilirsiniz. Hadi bu korku ile Türkiye'ye gelin. Bu haberler maalesef Türkiye'nin aleyhine PR çalışmasındır. Türkiye bu olumsuz görüntü ve haberlerle yatırım çekemez. Merkez Bankası'nın kasasını tefeci faizi vererek Londralı tefecilerden aldığınız paralarla doldurabilirsiniz. Ama bu sürdürülebilir değil. Çünkü bunu sürdürebilmeniz için daha fazla vergi toplamanız lazım. Şimdi soruyorum. TÜSİAD yöneticisi iş adamlarını polis eşliğinde evden alabilirsin. Peki vergiyi kimden alacaksın? Seçmenden mi? Onlar halk ekmek kuyruğunda 2 lira daha ucuz ekmek almak için.
Tahran Radyosu.
Miyase İlknur 22 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde TÜSİAD'a minnet borçlusunuz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yaptıkları konuşmalarla iktidarın politikalarını eleştirdikleri için topun ağzına konan ve polis nezaretinde savcılığa getirilen TÜSİAD Başkanı ve GİK Başkanı'na sözüm ona hat bildirildi. Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütleri konuşmalarında iktidara hat bildirirken Kuzey Kore, Rusya, Çin ve bizim gibi ülkelerde durum tam tersi oluyor. Anımsayın, Çin'de Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da hükümeti eleştirince başına aynı şeyler gelmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bize ne Çin'den diyebiliriz. Çünkü ne dış kaynağa ihtiyacı var ne yatırıma. Bütçesi fazla veren dış ülkelere yatırım yapan Çin'de demokrasi ve yargı bağımsızlığının olup olmaması kendi vatandaşlarını ilgilendirir sadece. Ama bizde öyle değil işte. gri listeden çıkmamıza ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının eksi görünümümüzü durağına çevirmesi bile işe yaramadı. Ne kredi, ne borsaya sıcak para, ne sabit sermaye yatırımı çekebiliyoruz. Daha önce Türkiye'de yatırım yapacağını açıklayan firmalar bile çekildi. Kala kala Çinli BYD firmasının himmetine kaldık. TÜSİAD Başkanı Orhan Turanlı'nın adliye koridorlarına girerken bir elinin cebinde olmasına pek bir öfkelenilmiş. Savcılıktan mahkemeye götürülürken iki polis kollarına sımsıkı yapışmış bir şekilde götürülmesi talimatı verilmiş. Kameraların önünde özellikle geçirilerek götürülen Orhan Turan'ın güya imajını zedelemekmiş amaç. Kimin imajının zedelendiği tartışmalı. Mehmet Şimşek'in gittiği her toplantıda o resim önüne konarak Türkiye'nin imajı yerle bir edilmeyecek mi sanıyorsunuz? Hem adliye koridorları mahkeme mi ki elini cebine koymak suç olsun? Kim var karşısında, hakim mi, savcı mı? Yandaş medyaya ve ekran bülbüllerine bakıyorum da bir sevinç, bir zafer sarhoşluğu. Aman da aman. Neymiş? TÜSİAD'a haddini bildirmişmiş reis. Eziklik ruh hali değilse ne? Peki ne demiş TÜSİAD yöneticileri diye sorulduğunda verdikleri cevaplar çok enteresan. Konuştuklarıyla değil, konuşmadıklarıyla suçlanıyorlar. Gazze konusunda niye sesini çıkarmamış? Togu ve Damat Bey'in İHA'larını niye övmemiş? Hükümetin dış politikadaki, özellikle de Suriye'deki başarıları konusunda niye konuşmamışlar? FETÖ konusunda niye tavır almamışlar? Bunu söyleyenlerin akıl sağlığı malum da bize de aynı muameleyi çekmelerine içerliyor insan.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Kıymetli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Aynur Dündar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Türkiye'de deprem gerçeği ve yapılması gerekenler. Türkiye'nin en büyük gerçeği deprem. Her büyük sarsıntıdan sonra yıkılan binalar, kaybedilen hayatlar ve gündeme gelen ihmaller. 1999 Gölcük, 2020 İzmir ve 2023 Kahramanmaraş depremleri bize gösterdi ki hala birçok bina yeterince sağlam değil. Depremde hayatta kalmak için mucizeyi değil, bilime ve mühendisliğe güvenmeliyiz. Ancak hala kaçak yapılar inşa ediliyor, yeterli denetimler yapılmıyor. Toplum olarak depreme hazırlıklı değiliz. Oysa alınacak önlemler belli. Güçlendirme çalışmaları hızlandırılmalı. Riskli yapılar tespit edilmeli. Yeni yapılan binalar sıkı denetimlerden geçmeli. Bunlar yapılmadığı sürece deprem değil ihmal öldürür demeye devam edeceğiz.
Evet, Aynur Dündar isimli dinleyicimizin mektubu biraz uzun. Çok da yerinde ve önemli konulara dikkat çekmiş. İsterseniz ben okuyayım devamını.
Buyurun.
Evet, dinleyicimiz şöyle devam ediyor mektubuna. Depreme karşı bilinçlenmeliyiz. Aileler, okullar ve yerel yönetimler bu konuda daha fazla çaba göstermelidir. Deprem tatbikatları yaygınlaştırılmalı, toplanma alanları belirlenmeli. Deprem çantası her evde bulunmalıdır. Ancak en önemlisi yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesidir. İnsanların hayatı rant hesaplarına kurban edilmemeli. 2023 depreminde yıkılan binaların çoğu yeni yapılmıştı. Bu denetim eksikliğini açıkça gözler önüne seriyor. Artık söz değil, icraat zamanıdır. Türkiye aktif fay hatları üzerinde bulunan ve sık sık büyük depremler yaşayan bir ülkedir. Ancak yaşanan felaketlerden yeterince ders almadığımız açıkça görülüyor. Her büyük deprem sonrası kamuoyunda farkındalık artsa da zamanla bu bilinç azalıyor ve eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz maalesef. Depremler doğal afetlerdir. Ancak yıkımın büyüklüğü insan faktörüne bağlıdır. Binaların sağlam inşa edilmemesi, denetim eksiklikleri, şehir planlamasındaki hatalar ve bilinçsiz yapılaşma gibi insan kaynaklı hatalar depremin felakete dönüşmesine sebep oluyor. Bu durumda neler yapılmalı diyecek olursak, kentsel dönüşüm projeleri hızlandırılmalı. Ancak sadece rant odaklı değil, gerçekten güvenli şehirler oluşturmak amacıyla uygulanmalıdır. Bina yapım süreçlerinde denetimler daha sıkı hale getirilmeli ve cezalar arttırılmalıdır. Deprem bilinci küçük yaşlardan itibaren eğitim müfredatına dahil edilmelidir ve vatandaşların deprem çantası hazırlaması teşvik edilmeli ve düzenli tatbikatlarla toplumun bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Evet, unutmamalıyız ki deprem kaçınılmazdır. Ancak yıkımın boyutunu biz belirleyebiliriz. Gerçekten de çok güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi dinleyicimiz? Biz deprem doğal bir afettir, doğru. Ölümlerin, yıkımların, hadiselerinin yani olmasını engelleyemiyoruz. Ama en azından hasar oranını en aza indirmek bizlerin elinde, dinleyicimizin de belirttiği
yani
gibi.
Alacağımız önlemlerin maliyeti o depremin verdiği yıkımlardan çok daha düşüktür.
Tabii ki. Yani illaki o anı beklemek biliyoruz. Zaten biz kabullenmemiz gerek ki biz bir deprem fay hattında bulunan bir ülkeyiz. Türkiye. Ve birçok ülkede böyledir. Ama ne yapıyorlar? Önlem alıyorlar. Yani deprem tabii ki olacak. Sel olacak, deprem olacak.
Yapıları denetiyorlar.
Tabii ki denetleme olması lazım. İnsanların bilinçlendirilmesi lazım. Az önce de zaten şık şık okuduk biz bunları kaçtı. Bu çok önemli konu yani. Dediğiniz gibi az önce sizin de bu hasarları azaltabilmek. Belki eğer çabalarsak maliyeti çok daha yıkıcı felaketlerden çok daha az olacaktır.
Evet.
Ümit ediyoruz ki bu konuda yine devlet yetkililerine büyük bir görev düşür. Onlar da en güzel bir şekilde bu sorumluluklarını yerine getiriyor diye düşünüyoruz. Evet, gerçekten dinleyicimize bu güzel anlamlı yazısından dolayı teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz ve sıradaki mektuplara geçelim isterseniz.
Melih Şensoy adlı dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Maalesef günümüz gençlerinde depresyonun hızla artış kaydettiğine şahit olmaktayız. Günümüz gençleri neden bu kadar mutsuz? Araştırmalar Türkiye'de gençler arasında depresyonun arttığını gösteriyor. Sosyal medya baskısı, gelecek kaygısı, işsizlik, eğitimdeki belirsizlikler ve sosyal çevre eksikliği gibi pek çok etken gençleri ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Gençler artık daha kaygılı, daha yalnız ve daha umutsuz. Öyle ki bazıları için hayatın bir anlamı kalmamış gibi görünüyor. Oysa gençler bir ülkenin geleceğidir. Onların sağlıklı, mutlu ve umutlu bireyler olarak yetişmesi hepimizin sorumluluğudur.
Evet, dinleyicimiz mektubuna şöyle devam ediyor. Peki, genç kesim üzerinde artmakta olan gelecek kaygısı ve ümitsizliğe nasıl engel olabilir veya en azından en az düzey indirebiliriz? Gençlerde depresyonu azaltmak için önce onları anlamak gerek. Onların sesine kulak verilmeli, sorunları göz ardı edilmemeli. Aileler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeli, onları anlamaya çalışmalıdırlar. Eğitim sistemi gençleri sadece akademik başarıya zorlamak yerine duygusal ve sosyal gelişmelerini de desteklemelidirler. Devlet gençlere yönelik psikolojik destek hizmetlerini artırmalıdır. Okullarda ve üniversitelerde ücretsiz rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca işsizlik sorunu çözülmeli, gençlere daha fazla fırsat sunulmalıdır. Çünkü geleceğini göremeyen bir gençlik umutsuzluğa sürüklenir. Haliyle umutsuz gençler de bir toplumun en büyük kaybı olur. Evet, gençler bir toplumun geleceğidir. Onların sağlıklı ve mutlu bireyler olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Dinleyicimize selam ve dualar yolluyoruz.
Evet arkadaşlar, Hakan Kılıç isimli bir başka dinleyicimiz de mektubuna bilgisayar ve oyun bağımlılığı tehlike mi eğlence mi diye başlıyor. Dinleyicimiz şunları belirtiyor. Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bilgisayar oyunları artık sadece bir eğlence aracı değil, birçok insan için bir yaşam biçimi haline geldi. Ancak bu durum bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle gençler arasında oyun bağımlılığı büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Ders çalışmak yerine saatlerce bilgisayar başında zaman geçirmek, sosyal hayatı ihmal etmek, uykusuz kalmak, hatta fiziksel sağlık sorunları yaşamak. Tüm bunlar oyun bağımlılığının sonuçları arasında yer alıyor. Ebeveynler çocuklarının saatlerce ekrana bakmasına endişeyle yaklaşıyor. Peki çözüm nedir?
Evet, dinleyicimizin de belirttiği gibi gerçekten önce bağımlılığı bir yani eğlence olarak aslında başlıyor. Ama daha sonra ilerleyen vakitlerde görüyoruz ki çok tehlikeli boyutlara.
Ciddi bir bağımlılık haline geliyor.
Gerçekten artık o kadar bağımlılık ki artık yani bütün saatlerine yeni nesil gençlik bakıyorsun ki bilgisayar başında geçiriyor. Ve bunun çok olumsuz etkileri de maalesef
yani
yaşanmakta.
Bir önceki dinleyicimizin de belirttiği gibi hani depresyon var gençler arasında.
Evet,
bu depresyon da oyun bağımlılığına neden olabiliyor.
Tabii ki.
Sosyal çevre eksikliği öyle. Ya da başka etkenler.
Tabii ki. Yani önce hani farkında değiliz belki aileler olarak, ebeveynler olarak diyoruz ki hadi çocuk eğleniyor, vakit geçiriyor şöyle
evet,
veya şöyle.
Çok
veya...
yanlış bir yaklaşım.
Ama farkında değiliz. İlerledikçe zaman görüyoruz ki artık bağımlı olmuş ve hiçbir şekilde onu ayıramıyorsun. Onun olumsuz yönlerinden çocuğun artık ayıramıyorsun yani. İster istemez çocuğu almış artık himayesi altına ve artık endişe verici boyutlara maalesef ki yükselmiş. Dinleyicimiz şöyle devam ediyor mektubuna. Dinleyelim bakalım devamında neler yazıyor. bilgisayar ve oyun bağımlılığına karşı önlem almak gerekiyor. Öncelikle oyun tamamen yasaklanmamalı, ancak kontrollü bir şekilde oynanmalı. Aileler çocuklarıyla iletişim kurarak onların ilgi alanlarını anlamalı ve oyun süresini sınırlandırmalıdır. Okullarda dijital farkındalık dersleri artırılmalıdır. Gençlere sağlıklı internet kullanımı öğretilmelidir. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarını yönlendirebileceği sosyal ve spor aktiviteler teşvik edilmelidir. Oyun bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için devlet, sivil toplum kuruluşları ve medya birlikte hareket etmelidir. Evet, oyun dünyası tamamen kötü değil. Bilinçli kullanıldığında problem çözme becerilerini geliştirebilir, refleksleri hızlandırılabilir. Hatta bazı oyunlar eğitici bile olabilir. Ancak aşırıya kaçıldığında kişinin hayat kalitesini düşürebilir. Önemli olan dengeli ve bilinçli bir şekilde oyun oynamaktır. Teknoloji hayatımızın bir parçası, ancak onu nasıl kullandığımız bizlerin elinde. Dengeyi sağlamak, sağlıklı bireyler yetiştirmek için en önemli adımdır bu. Dinleyicimize teşekkür ediyor, mektuplarının devamını bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-2122-16-2753 numaralı telefon veya hem telefon veya faks olarak kullandığımız 0098-2122-0136-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonu uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Sema Gür, Servet Atam ve Ali Yücel isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. İran Radyo Podcast. Samani Sarayı, bilgelere, bilim adamlarına ve yazarlara her zaman saygı duymuş, onlara yaşam ve rahatlık olanaklarını sağlamıştı. Ancak Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini önyargıya sahipti ve bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hicri kameri 387 yılında Samani hükümdarı Nuh bin Mansur vefat etmiş ve yerine oğlu Mansur tahta geçmişti. Ancak Samani prens ve generallerinin nifak ateşi ve hırsı ülke içinde büyük kaos ve geçimsizliklere neden olmuştu. Samani hükümetinde ordu komutanı konumuna ulaşan Türk kölelerden biri, Mansur'un krallığına muhalefeti nedeniyle kralın gazabına düçar oldu ve Gazne şehrine kaçtı. O mevcut kaos ortamından yararlanarak Gazne'de, daha sonra Gazneli hükümeti olarak anılacak bağımsız bir hükümet kurdu. Gazne, Samani topraklarının doğu kısmında yer alan bir şehirdir. Samani hükümeti özel yönetimine karşı koyabilecek kadar güçlü olmadığı için onu tanımak zorunda kaldı. Samani hükümetinin zayıf konumu, komşuların kendi topraklarına tecavüz etme konusunda tamah etmesiyle haliyle bu durum da kralın işini zorlaşmasına neden oldu. Samani sarayı bilgelere, bilim adamlarına, yazarlara sürekli saygı duymuş ve onlara yaşam ve rahatlık olanakları sağlamıştı. Fakat Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini önyargıya sahipti. Bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim insanları daima Allah'ın ayetleri üzerinde düşünme ve akıl yürütmeye davet etmiştir. Ancak bu Türk liderler düşünen ve akıl yürüten filozof ve bilgeleri mürted ve eğitimsiz olarak adlandırmış, onlara düşman görüp mücadele edilmesini belirtmişlerdir. Bu kör ön yargılar insanlar arasındaki etnik ve dinsel farklılıkların artmasına, iç çatışmaların her geçen gün daha da yayılmasına neden olmuştu. Samanoğulları hükümetinin Türkleri Gazne hükümetinin desteğiyle Samanilerin işlerini bozdu ve genç Samanilerin hükümdarı hükümetin korunması yönünde hiçbir şeyden kaçmadı. Hicri kameri 388 yılı günlerinin ikindi vaktiydi. Peş peşe meydana gelen bela ve musibetlere rağmen Buhara halkı yıllık kutlama merasimleri için hazırlanıyorlardı. Eski örf ve adetlere göre insanlar ateş yakar ve ateşin alevleri yayıldığında ateşin etrafında toplanır, şenlikler yapar, alkış çalırlardı. Nihayet akşam olmuştu. Ateşin alevleri de yavaş yavaş azalmıştı. Geriye çok az bir duman ve kül kalmıştı. Ama o büyük ateşin küçük alevi sönecek gibi değildi sanki. Şehrin evleri, çarşı pazar gecenin sessizliğiyle tam huzura kavuşmuştu ki o küçük alevin ateşi şehir insanlarını uykudan uyandıracak kadar yükseldi. İnsanlar alelacele çıplak ayaklarla evlerinden dışarıya doğru koştular ve sarayın tamamen yanan yüksek duvarının etrafında mateme büründüler. Her taraftan feryat ve çığlık sesleri duyuluyordu. Şehrin dört bir yanına kütüphane alev aldı, her şey yanıp kül oldu haberleri yayılmıştı. Şafak vakti ateş söndüğünde bütün o odalardan ve kitaplarla dolu sandıklardan geriye sadece dumanlı, siyah kir, sıcak gri yığınından başka hiçbir şey kalmamıştı. Buhara şehri ve Samani krallarının yüksek sarayları defalarca yanmış, birçok can ve mal kaybı yaşanmıştı. Şüphesiz sayısız başka yangınlar da Buhara şehrini ve İran'ın şehirlerinin çoğunu sarsmış ve küllerinden yeniden doğmuştu. Fakat bunların hiçbiri ilim yolundaki alimleri ve araştırmacıların kalplerini ve ruhlarını, kütüphanelerin ve aralarında Samanilerin kıymetli ve eşsiz kütüphanesinin de yakılması kadar yakmamıştı. Büyük küçük her yangın eninde sonunda sönecek. Acısı ve kederi de elbette unutulacaktı. Fakat o kitap yakma ateşi hala ilim ehli insanların kalpleri ve ruhlarını yakmaya devam ediyor. Samani kütüphanesini tamamen yakıp küle çeviren yangın ağır ağır söndü. Ardından bağnazların bahane ve kin ateşleri yükselmeye başladı. Ertesi gün kent halkı genç kral ve generallerinin katıldığı mahkemeye çağrıldılar. O güne kadar kimse böyle bir mahkeme görmemişti. Duruşma felaketin büyüklüğünü halka göstermek ve bu büyük suçu işleyen şeytani ellere karşı onların nefretini uyandırmak amacıyla mahkeme duvarı arkasında yanıp yıkılan kütüphane binasının yerinde düzenlendi. Halkın ilim ve dindarlığıyla tanıdığı kadıların hiçbiri orada değillerdi. Bütün işler Samani hükümetinin hain generalleri olan Faik el-Hassa ve Bektüzün tarafından yapıldı. Sanığı gece yakalayıp hapse attılar. Mahkemeye çıkardılar. Suçlar sıralandı. Daha sonra hepsi şehrin meşhur kişilerinden veya alim ve hukukçu kıyafeti giyen bilinmeyen kişilerden tanıklar çağırdılar. Ayrıca sanığı kafir ve ateist olarak adlandırdılar ve onu kraliyet kütüphanesini ateşe vermekten suçlu bulup en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiler. Bu düşüncesiz sözlerden dolayı bazı insanlar öfkelendi. Bir anda her yerde bulunan sessizlik bozuldu. Halkın itiraz sesleri yükselmeye başladı. Herkes şöyle söylüyordu: bu tanıklar da kim? Nereden geldiler? Bu nasıl bir tanıklık? Faik ve Bektüzü'nün öfkeli bakışlarıyla gulamlar ve mızraklı görevliler itiraz eden insanları dağıtıp susturmaya çalıştılar. Bunun üzerine Emir Mansur bin Nuh oradaki görevlilere dönerek yavaşça şöyle dedi: hepimiz bu bilge genci tanıyoruz. Onun şöhretinin okuması, kitapseverliği ve ilmi sayesinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle bir insan nasıl kitap ve kütüphane düşmanı olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Bu sarayın yöneticisi olan Faik, gururla ve kendini beğenmişlikle şöyle cevap verdi: birkaç hedefi bulunmaktaydı. En önemlisi de bu bencil ve asi genç adamın kütüphanenin kimsenin bilmediği tüm eşsiz nüshalarını almayı planlamasıydı. O kendisinden başka hiç kimsenin bu bilimlere ulaşmasını istemiyor. İlk ve son ilimlerin hepsinin kendine has olmasını istiyordu. Bu sözlerin üzerine halkın arasında yine gürültü ve itiraz sesleri yükseldi. Orada bulunan halk ayağa kalkarak bu iddiaların yalan ve asılsız olduğunu belirttiler. Halkın istikrar ve kararlılığını gören genç kral ise olayın açıklığa kavuşması için yönetimi bizzat devraldı. Kral sanık gence sordu: Pursina, kaç yıldır kütüphaneye gidip geliyorsun? Bu Ali şöyle yanıt verdi: hükümdarımızın da bildiği gibi 1,5 yıldır. Hükümdar tekrar sordu: kütüphanedeki kitap sayısı ne kadardı? Bu Ali, ben saymadım ama kütüphanede kitabın adı, yazarın ve çevirmeninin adı, her kitabın konusu ve sayfa numarasının yazılıp kaydedildiği büyük listeler vardı. Kral sözlerine şöyle devam etti: bu kitaplardan kaçını okudun? Bu Ali şöyle dedi: kütüphanedeki tüm kitapları gözden geçirmiş sayılırım. O sırada Bektüzün yüksek bir sesle şöyle söyledi: böyle bir şey söylemeye nasıl cüret edersin? Bütün bu kitapları okumak bir ömür alır. Bunun üzerine bu Ali de ses tonunu yükselterek şöyle cevap verdi: ben yalan söylemedim. Sanırım hepsini gözden geçirdim dedim. Yani hepsini görüp değerlendirdim. Ben içlerinden en önemli ve okunması gerektiğini düşündüğüm kitapları okudum. Gerisini sadece özetleyip değerlendirdim. Ayrıca ben hiçbir zaman hiçbir kitabı baştan sonuna kadar okumadım ve asla da okumam. Kitabın en önemli ve mühim kısımlarını gözden geçiririm. Elbette benim bu şekilde kitap okumamdan kimsenin bir şey anlayabileceğini de zannetmiyorum. Daha sonra bu Ali krala hitaben şöyle dedi: Hükümdarım, babanız Nuh bin Mansur'un izni ve emriyle kütüphaneye girdiğim gün bu kadar değerli kitabı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim. O gün çok odalı bir saray buldum. Her odasında kutular dolusu kitap vardı. Her odası bilime ayrılmıştı. Odalardan biri Arapça kitap ve şiirlere, diğeri ise diğer ilimlere ayrılmıştı. Kitap listesini okudum ve kütüphaneciden istediğim kitabı aldım. Orada kimsenin adını bile duymadığı, benim de hiç görmediğim kitapları buldum ve okudum. Ama ne yazık ki bir daha artık o kitapları göremeyeceğim. Bu Ali bu sözleri öyle hüzün ve hasret ve üzüntüyle söylüyordu ki hem kendisi hem kral ve oradaki uyanık insanların gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Kral Mansur büyük bir hasret ve üzüntüyle şöyle dedi. Evet, kütüphane yandı, bizim kalplerimiz de yandı. Fakat bu cemaat hala sizi bu suçun sebebi olarak görüyor. Cevabın nedir? Bu Ali yarı yanmış bir kütüğün üzerine çıkıp, yanık bir kalpten yükselen, tüm kalpleri ateşe veren bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. Padişahım, bu büyük bir iftiradır. Bu sözlerin yanlış ve asılsız olduğunu her özgür ve temiz kalp bilir. Şimdi bu camiadaki herkese şunu sormanın zamanı geldi. Benim gibi kitaplara aşık olan çocukluk ve gençlik yıllarında yemeği, uykuyu, rahatlığı ve eğlenceyi bir kenara koyup gece gündüz bir kitapla birlikte olup deliler gibi kitap okuyan birini daha görmüşler mi? Kitaplara hayatından, gençliğinden daha çok saygı duyan birini bugüne kadar görmüşler mi? Beni kitap yakmakla suçlamaktan daha büyük ve kötü bir suç daha olamaz. Fakat benim de cevabım şu ki, eğer kalbim bu iğrenç işe razı olsaydı bile yine de bu kötü işi yapmam imkansızdı. Zira ben kütüphanede değildim. Bir ay önce Hacip Salar'ın emri ve tehditleriyle kütüphaneye giriş ve çıkışım yasaklanmıştı. Daha doğrusu beni kovmuşlardı ve şimdi yaklaşık bir aydır gece gündüz camide kalıyorum. Bunun üzerine kral büyük bir şaşkınlıkla şöyle dedi. Camide ne işin var? Eviniz yok mu? Bu Ali derin bir ah çekerek şöyle yanıt verdi. Artık bağlanacak kimsem, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü bu bir ay içinde bütün sevdiklerimi, yani annemi, babamı, evimi ve kütüphanemi kaybettim. Artık hayatımı camide geçiriyorum. Kral, peki bir kanıtın var mı? Seni orada gören oldu mu? Diye sordu. Evet padişahım, bütün bu grup etrafımı sarmıştı. Sabah akşam beni yalnız bırakmadılar. Kral, bu insanlar senden ne istiyor diye sordu. Bu sırada Faik hemen bu fırsatı değerlendirerek alaycı ve suçlayıcı bir tavırla şöyle dedi. Onlar da ne istediklerini bilmiyorlar. Belki de çeşme yerine serap gören susamış insanlardır. Aksi takdirde 18-19 yaşında bir genç kendisini tüm dünya bilimlerinden bilgili sayabilir mi? Bu mümkün değil. O bir melek mi? Yoksa bu kadar iddia ettiği gayb bilgisine mi sahip? Bu mahkemede tüm bunların sırlarını açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde o bir sahtekardır, yalancı ve düzenbazdır. Bu sözlerden orada bulunan diğer insanlar gibi genç kral da çok rahatsız olmuştu. Kral sevecen ve yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Pursina, bu aslında iyi bir fırsat sayılır. Bize bu sırları açıklayabilir misin? Gençliğinin başında bu bilgileri nasıl elde ettin? Bu başarı sizin güçlü zekanız ve güçlü hafızanız sayesinde olmadı mı? Bu sözlerin üzerine bu Ali toprak ve yarı yanmış odun yığının üzerine çıkıp şöyle konuştu. Hükümdarım, insanlar benim zekam ve hafızam hakkında konuşuyorlar. Ama gerçeği arama yolunda hayat boyu çektiğim acıları bilmiyorlar. Herkes bilsin ki kullanılmayan her kuvvet tıpkı bir çiftçinin keskin tırpanının kullanmazsa körelip yıpranması, paslanması ve mahsulünün telef olması gibi zayıflar ve heder olur. İnsanlar Allah'ın onlara verdiği sonsuz gücün ve kapasitenin farkında değiller. Ya da bu gücü yeterince kullanamıyorlar. Eğer bir kişi çok fazla zekaya sahip değilse bile ergenlik ve gençlik çağında zamanını boşa geçirip heder etmek yerine sabah akşam okuyup, yazarak, keşfedip araştırarak geçirir. Tüm çaba ve enerjisini sadece ve sadece çalışmaya adar, tekrar edip uygulamayı koyarsa başarılı olur. Eğer ben bugün bir şeyler biliyorsam ve eskilerin ilminin bir köşesine ulaştıysam o da sadece Yüce Allah'ın lütfu sayesinde olmuştur. Allahu Teala ve iki şefkatli ve fedakar aynı zamanda gerçek bilgi öğretmenim olan anne ve babamdan başka hiç kimse hakikati bulma ve yaratılış sırlarını öğrenme yolunda benim çektiğim acıların, çabaların ve sonsuz sevgilerin boyutunu bilemez. Evet, insanlar sadece zekanın yeterli olmadığını, çalışma ve çabanın çok etkisi olduğunu, çalışma olmadan zekanın hiçbir işe yaramayacağını bilmelidir. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İYAN Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın pak naaşı mezarında huzura kavuştu. Devrim liderinin Lübnan'daki temsilcisi direniş şehitlerinin cenaze namazını kıldırdı. Filistin İslami Cihat Hareketi, Seyyid Hasan Nasrullah'ın tarihi cenaze merasimi direnişin sağlamlığını gösteriyor açıklamasında bulundu. Şeyh Saksaki, Lübnan'da direniş yeniden doğdu açıklamasında bulundu. Galibaf, Trump Gazze halkını yerinden itmek ve Filistin topraklarını ele geçirmek peşinde olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.